Ayrım 4. Casuslar Mücadelesi. John le Carré. Sayfa 40. O da çok soğuktu. Avery, İskandinav arkadaşımıza ne oldu diye sordu. Leclerc neden bahsettiğini anlamamış gibi baktı. Lansen, birinin onunla temasa geçmesi gerekmez mi? Ben o konuyla ilgileniyorum. Leclerc sorulardan nefret eden biri olarak sözlerinin yanlış yorumlanmasını önlemek için dikkatle cevap veriyordu. Peki ya Tyler'ın karısı? Dul demek tuhaf gelmişti. Onunla ilgileniyor musunuz? Sabah ilk iş ona gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Telefon açmak olmaz. Telgrafta fazla gizemli gözükür.
Biz mi dediniz? İkimiz de gitmek zorunda mıyız dedi Avery.
Sen benim yardımcısın öyle değil mi? Ortalık çok sessizdi. Avery keşke trafik sesi gelse veya telefonlar çalsa diye düşündü.
Gündüz olsa etrafta insanlar dolanır, ulaklar gelir gider, evrak bölümünün servis arabalarının çıkardığı sesleri duyarlardı.
Ona göre Leclerc ile yalnızken bir üçüncü kişinin yanında olması gerekliydi. Hiç kimsenin yanında tavırlarına bu kadar dikkat etmek zorunda kalmıyor, hiç kimsenin yanında dili böyle dolaşmıyordu. Leclerc'in kendisine yine okumak için bir şeyler vermesini diledi içinden.
Taylor'ın karısı hakkında bir şey duydun mu diye sordu Leclerc. Güvenilir biri midir?
Avery'nin sorunun nedenini anlamadığını görünce devam etti.
Bizi zor duruma düşürebilir biliyorsun. Eğer isterse tabii. Konuya dikkatli yaklaşmak lazım.
Onlara ne diyeceksiniz?
Gidişata göre hareket edeceğiz. Savaşta yaptığımız gibi. Detayları bilmeyecek anlıyorsun değil mi? Taylor'ın yurt dışında olduğunu bile bilmeyecek.
Belki Taylor ona söylemiştir.
Taylor söylemez. Tecrübeli elemanlardandı. Talimatlar kendisine verilmişti ve kuralları bilirdi. Karısı emekli maaşı almalı. Önemli olan da bu. Faal görevdeydi sonuçta.
Eliyle sinirli sertçe bir hareket yaptı. Peki ya personel? Onlara ne diyeceksiniz?
Bugün kısım amirleriyle bir toplantı yapacağım. Şubenin geri kalanına ise bunun bir kaza olduğunu söyleyeceğiz.
Belki gerçekten de öyleydi diye hatırlattı Avery.
Leclerc yine gülümsüyordu, buz gibi sıkıntılı bir tebessümdü.
Ki o durumda zaten gerçeği söylemiş olacağız ve o filmi ele geçirme şansımız da artacak.
Caddede hala trafik yoktu. Avery acıkmıştı. Leclerc saatine baktı.
Gorton'un raporuna bakıyordunuz dedi Avery.
Başını salladı ve dalgınca bir dosyaya dokundu. Sanki sevdiği bir albüme tekrar bakar gibiydi.
Onda hiçbir şey yok. Tekrar tekrar okudum. Fotoğraflar var ve bu fotoğraflar mümkün olan tüm ebatlarda büyütüldüler. Haldane'in adamları gece gündüz üzerlerinde çalışıyorlar ama pek ilerleme yok.
Sarah haklıydı. Onu alıkoymalıydı.
Leclerc bu sabahki toplantıdan sonra senin için Circus'ta George Smiley ile kısa bir görüşme ayarladım dedi.
O anda Avery oraya asıl çağrılma sebebinin bu olduğunu hissetti.
Onu tanıyor musun?
Hayır diye yalan attı Avery. Zemin kaygandı.
Zamanında Circus'un en iyi adamlarından biriydi. Bazı açılardan tipik Circus tarzıyla çalışır ama onlardan çok daha iyidir. İstifa ediyor. Ama bilirsin sonra geri dönüyor. Vicdani meseleler sanırım. Hiç kimse tam anlamıyla ne yaptığını, nerede olduğunu bilmez. Artık yaşlandı tabii, çok içtiğini söylüyorlar. Smiley Kuzey Avrupa masasının başında. Film konusunda sana yardım edebilir.
Bizim kurye servisimiz dağıldığına göre başka şansımız yok. Dışişleri Bakanlığı bizi sallamıyor. Taylor'ın ölümünden sonra senin cebinde o zımbırtıyla dolaşmana izin veremem.
Circus hakkında ne kadar bilgin var?
Sanki ürkek ve tecrübesiz yaşlı bir adammış da kadınlar hakkında soru soruyormuş gibiydi.
Az dedi Avery, konuşulanlardan duyduğum kadar.
Leclerc ayağa kalktı ve pencereye gitti.
Onlar garip bir topluluktur, bazıları iyidir tabii. Smiley iyiydi mesela ama çoğu dalaverecidir.
Birden hareketlendi.
Kardeş bir servis hakkında böyle konuşmam sana tuhaf geliyor olabilir John. Ama yalancılık onlarda alışkanlık haline gelmiştir. En az yarısı ne zaman doğruyu söylediğini bile fark etmiyordur artık. Bir yandan da canlanmaya başlayan caddedeki en küçük hareketi bile kaçırmamak için dikkatle bir o yana bir bu yana bakıyordu.
Ne berbat bir hava. Savaşta çok fazla rekabet vardı biliyorsun.
Öyleymiş.
Şu anda hepsi sona erdi. Onların çalışmalarını kıskanmıyorum. Bizim sahip olduğumuzdan daha fazla paraları ve adamları var. Daha büyük işler yapıyorlar. Ama daha mı iyiler bundan emin değilim. Mesela bizim araştırma kısmımızla başka hiçbir birim boy ölçüşemez. Hiçbiri.
Avery birden Leclerc'in tıpkı evliliğinin mutlu olmadığını ya da utanç verici bir şey yaptığını söyleyen biri gibi çok gizli duygularını kendisiyle paylaştığını fark etti.
Smiley'i gördüğünde sana operasyon hakkında bazı sorular sorabilir. Ona hiçbir şey söylemeyeceksin, anlıyor musun? Sadece Finlandiya'ya gideceğini ve Londra'ya acilen getirmen gereken bir film bulunduğunu söyleyeceksin. Sana baskı yaparsa ona bunun eğitimle ilgili bir konu olduğunu anlatacaksın. Bunun dışında başka bir şey söyleme yetkin yok. Konunun geçmişi Gorton'un raporu, yapılacak operasyonlar, bunların hiçbiri onları ilgilendirmez. Eğitimle alakalı diyeceksin, o kadar.
Anlıyorum. Ama Taylor hakkındaki gerçeği biliyordur değil mi? Yani Dışişleri Bakanlığı biliyorsa o da biliyordur.
Bunu bana bırak. Ayrıca ajan kullanma hakkının sadece Circus'ta olduğu konusunda seni yanlış yönlendirmelerine sakın izin verme. Biz de aynı haklara sahibiz. Yalnızca bu hakkı gereksiz yere kullanmıyoruz.
Daha önce söylediklerini tekrar etmişti. Avery giderek aydınlanan havadan Leclerc'in zayıf silüetini nasıl belirginleştirdiğini seyretti. Dışlanmış, elinde oynayacak kozu kalmamış bir adamdı. Şömineyi yakabilir miyiz diye sordu ve koridora çıkarak payının paspasları ve fırçaları muhafaza ettiği dolaba gitti. Dolapta biraz çıra ve gazete kağıdı duruyordu. Onları alarak odaya geri döndü ve şöminenin önünde diz çöktü. Noel de kendi evinde yaptığı gibi közlerin en iyi durumda olanlarını seçti ve külleri ızgaraya doğru itti. Havaalanında buluşmalarını ayarlamak akıllıca mıydı onu düşünüyorum dedi.
Durum acildi. Jimmy Gorton'un raporundan sonra daha da acil oldu. Hala da öyle. Kaybedecek tek bir saniyemiz yok.
Avery bir kibrit olarak yaktı ve bununla gazeteyi tutuşturdu. Bir süre gazetenin yanışını seyretti. Odunlar ateş aldığı anda çıkan duman gözlüklerinin arkasından gözlerinin sulanmasına neden oldu. Lansen'in güzergahını nereden biliyorlardı?
Tarifeli bir uçuştu, önceden izin alması gerekiyordu.
Avery ateşin üzerine biraz daha kömür iteledikten sonra ayağa kalktı ve köşedeki lavaboda ellerini yıkadı, sonra da mendiliyle kuruladı.
Payne'a bana bir havlu getirmesini rica edip duruyorum dedi Leclerc. Ama yeterli malzeme yok. Sorunun yarısı da bundan kaynaklanıyor zaten.
Sorun değil dedi Avery, mendilini cebine geri koydu. Uyduğunda mendilin ıslaklığını hissetti. Belki artık düzelir dedi içtenlikle.
Payne'dan buraya bir yatak hazırlamasını istesem iyi olur. Bir çeşit operasyon odası.
Leclerc sanki Avery onu bu zevkten her an mahrum edebilirmiş gibi dikkatli konuşuyordu.
Beni bu gece Finlandiya'dan arayabilirsin. Film eline geçtiyse sadece işlem sonuçlandı de.
Peki ya bulamazsam?
İşlem sonuçsuz de.
Çok benziyorlar diye itiraz etti Avery. Yani telefon hatları kötüyse sonuçsuz ve sonuçlandı karışabilir.
O zaman ilgilenmiyorlar de. Olumsuz bir şey söyle yani. Ne demek istediğimi anlıyorsun.
Avery boş kömür kovasını aldı.
Bunu payına vereyim dedi. Nöbetçi odasının yanından geçti.
Bir hava kuvvetleri memuru telefonların yanında yarı uyur bir halde oturuyordu. Ahşap merdivenlere doğru ilerleyip alt kata indi ve ön kapıya geldi.
Patron biraz kömür istiyor Payne dedi.
Kapı görevlisi ayağa kalktı ve derme çatma nöbet kulübesindeki yatağın yanında kendisiyle konuşulurken her zaman yaptığı gibi esas duruşa geçti.
Üzgünüm efendim, kapıdan ayrılamam.
Tanrı aşkına ben kapıya bakarım, yukarıda donuyoruz.
Payne boş kömür kovasını aldı, tüneyini ilikledi ve yoldan geçerek gözden kayboldu. Bugünlerde düdük çalmıyordu.
Pine geri döndüğünde Avery, Leclerc odasında bir yatak hazırlanmasını istiyor dedi. Uyandığı zaman nöbetçi memura söyle. Ha, bir de havlu. Lavabosunun yanında bir havlu olması lazım.
Evet efendim, eski şubeyi böyle canlanmış görmek gerçekten güzel.
Burada kahvaltı yapacak bir yer var mı, yakınlarda bir yer?
Kadına var.
Pine şüpheli bir şekilde, ama orası patrona hitap eder mi bilmem efendim, sırıttı. Eskiden kantinimiz vardı, her çeşit kayıntı bulunurdu.
Saat 7'ye çeyrek vardı. Kadena ne zaman açılır?
Bir şey diyemem efendim.
Baksana, Mr. Taylor'ı tanır mısın?
Neredeyse tanır mıydın diyecekti.
Ah evet efendim.
Karısıyla hiç karşılaştın mı?
Hayır efendim.
Nasıl biri acaba, hiç fikrin var mı? Onun hakkında bir şeyler duydun mu?
Bir şey diyemem efendim, emin değilim. Çok üzücü bir durum gerçekten efendim.
Avery şaşkınlıkla ona baktı. Leclerc ona söylemiş olmalı diye düşündü ve merdivenlerden yukarı çıktı. Er geç Sarah'ya telefon etmek zorunda kalacaktı.
Üçüncü kısım. Rastgele bir yerde kahvaltı ettiler. Leclerc Cadena'ya gitmeyi istememişti. Bu yüzden epeyce yürüdükten sonra Cadena'dan daha kötü ve daha pahalı bir yer bulmuşlardı.
Onu net olarak hatırlayamıyorum dedi Leclerc. Bu da tuhaf geliyor. Eğitimli bir telsiz operatörü olduğu belli, ya da o günlerde öyleydi.
Avery onun Taylor hakkında konuştuğunu düşünmüştü. Kaç yaşında olduğunu söylemiştiniz?
40 küsur, iyi bir yaştır. Danzigli bir Polonyalı. Bilirsin, Almanca konuşurlar. Saf Slav ırkı kadar çılgın değillerdir. Savaştan sonra birkaç sene öyle amaçsızca dolaşmış, sonra kendine çeki düzen vermiş ve bir garaj almış. İyi kâr etmiş olmalı.
O zaman zannetmem ki.
Saçma, bunun için minnettar kalacaktır ya da minnettar kalmalı.
Leclerc hesabı ödedi ve faturayı aldı. Restorandan çıkarlarken harcırahla ve faturaların muhasebe kısmına teslim edilmesiyle ilgili bir şeyler söyledi.
Gece görevlerini de fatura edebilirsin biliyorsun, veya fazla mesaileri.
Cadde boyunca yürüdüler. Uçak biletin ayırtıldı.
Carol halletti o işi. Harcamaların için sana biraz avans veririz. Cenazenin nakledilmesi ve o tarz şeyler için. Bunların çok masraflı olacağını düşünüyorum. Cenazenin uçakla nakledilmesini sağlaman da daha iyi. Burada onun için özel bir otopsi düzenleriz.
Daha önce hiç ölü görmedim dedi Avery.
Kensington'da bir caddenin köşesinde durmuş taksi bekliyorlardı. Caddenin bir kenarında gaz fabrikası vardı, diğer tarafta ise hiçbir şey yoktu. Tüm gün boyunca beklemek zorunda kalabilecekleri tarzda bir yerdi.
John, işin diğer kısmıyla alakalı konularda çok sessiz kalmalısın. Yani içeri adam sokmakla ilgili kısmı kastediyorum. Hiç kimse bilmeyecek. Hatta şube bile hiç kimse.
Onu Mayfly diye çağırabiliriz diye düşündüm. Lizer yani. Ona Mayfly diyeceğiz.
Tamam.
Çok hassas bir konu. Zamanlama çok önemli. Hem şube içinden hem de dışarıdan çok fazla itiraz olacağından şüphem yok.
Peki benim adım ne olacak diye sordu Avery. Ben çok... Boş bir taksi durmadan yanlarından geçti.
Kahrolası herif dedi Leclerc. Niye bizi almadıysa?
Avery sanırım burada oturuyor. West End'e doğru gidiyordu dedi. Sonra da yarım kalan konuşmayı hatırlatarak benim takma ismim hakkında konuşuyorduk diye devam etti.
Kendi adınla seyahat edeceksin. Bunda bir sakınca görmüyorum. Asıl adresini de kullanabilirsin. Kendini yayıncı olarak tanıt. Sonuçta bir zamanlar o işi yaptın. Konsolos sana yol gösterecektir. Neden endişelisin?
Sadece ufak tefek ayrıntılar.
Leclerc dalgınlıktan kurtulup gülümsedi. Sana kimlik değiştirme durumlarında nasıl hareket edeceğinle ilgili bir şey söyleyeceğim. Yaşayarak öğrenebileceğin bir şey. Asla gönüllü olarak bilgi verme. İnsanlar senden bir açıklama beklemezler.
Ayrıca açıklanacak ne var ki? Her şey ayarlanmış durumda. Konsolos bizim mesajımızı alacak, sen pasaportunu göstereceksin ve sonra da olayların seyrine göre hareket edeceksin.
Elimden geleni yapacağım dedi Avery.
Başaracaksın diyerek ona katıldı Leclerc ve ikisi de çekingenlikle gülümsediler.
Havaalanından şehre ne kadar mesafe var diye sordu Avery.
Yaklaşık 5 kilometre. O yoldan kayak merkezlerine gidilen yollara çıkılıyor. Konsolosun tüm gün ne yaptığını Tanrı bilir.
Peki Helsinki ne kadar uzaklıkta?
Söylemiştim ya, 160 kilometre kadar, belki biraz daha fazla.
Avery bir otobüse binmelerini teklif edecekti ama Leclerc kuyrukta beklemeyeceğinden köşede durmaya devam ettiler. Resmi araçlar hakkında konuşmaya başladı bu kez de.
Gerçekten çok saçma dedi. Eski günlerde kendimize ait bir araç filomuz vardı. Ama şimdi sadece 2 kamyonetimiz kaldı. Ve maliye de şoförlere fazla mesai ücreti ödememize izin vermiyor. Bu şartlar altında bir gizli servisi nasıl yöneteceğim ki?
Sonunda yürümeye başladılar. Leclerc adresi ezbere biliyordu. Bu gibi şeyleri hatırlamaya önem verirdi. Onun yanında böyle uzun süre yürümek Avery için zorlayıcı bir deneyimdi. Çünkü Leclerc yürüyüşünü yanındaki bu uzun boylu adama göre ayarlamak zorunda kalıyordu. Avery adımlarını kontrol etmeye çalışıyordu ama bazen unutuyor ve Leclerc onun attığı adımlara yetişebilmek için kendini paralıyordu. İnce bir yağmur yağmaya başlamıştı, hava hala çok soğuktu. Zaman zaman Leclerc'e karşı çok derin ve korumacı bir sevgi hissediyordu. Leclerc de sevdiği biri onu terk etmiş de onun yerine başkasını koymuş gibi insanın suçluluk hissettiren tuhaf bir taraf vardı. Sanki sürekli hayatında olan biri onu bırakıp gitmişti. Hatta tüm dünya, tüm insanlar. Birisi önce onu yaratmış, sonra terk etmişti. İşte Avery tam da bu yüzden tıpkı bir çocuğun anne babasının baskıcı tavırlarından nefret etmesi gibi zaman zaman onun aşikar numaralarından, allanmış pullanmış jestlerinden nefret ediyor ama bir dakika sonra hepsini unutup hissettiği sorumluluk ve bağlılık duygusuyla onu korumak için koşturuyordu. İlişkilerindeki tüm bu iniş çıkışlara rağmen kendisini yaratan kişi olduğu için Leclerc'e karşı minnettarlık duyuyordu. Sonuçta birbirlerinin tüm yaptıklarına destek çıkan bu iki zayıf figür arasında kuvvetli bir sevgi filizlenmişti.
''İyi bir iş olacak'' dedi Leclerc aniden. ''Tabii Mayfly konusunda da yardımcı olursan.''
''Memnuniyetle.''
''Geri döndüğün zaman.''
Aradıkları adresi önceden haritada araştırmışlardı. Roxburgh Gardens 34 numara. Kensington High Street'in hayli uzağındaydı. Epeyce gittikten sonra yol iyice bakımsızlaşmış, ev sayısı artmıştı. Gaz lambalarının ışıkları yapay birer ay gibi sarı ve yuvarlak görünüyorlardı.
Savaş sırasında personelin kalması için bize bir pansiyon vermişlerdi.
Belki yine verirler dedi Avery.
''Böyle bir iş yapmayalı 20 yıl oldu.''
''O zaman yalnız mı gitmiştiniz?'' diye sordu Avery ve öyle olmamasını diledi. Çünkü Leclerc'in canını acıtmak çok kolaydı.
''O günlerde her şey daha kolaydı. Birisi öldüğünde ülkesi için öldü diyebiliyorduk önceden. Bir detay vermemiz gerekmiyordu. Bunu beklemiyorlardı da.''
Avery içinden ''Demek bizim'' diyordu. Bir başkası duvarda asılı gülümseyen yüzlerden biri daha...
O zamanlar her gün birileri ölüyordu. Pilotları kastediyorum. Biz keşif işi yapıyorduk. Ayrıca özel harekatçıydık. Bazen kendimden utanırım. İsimlerini bile hatırlayamıyorum. Bazıları öyle gençti ki.
O anda Avery'nin zihninden dehşete düşmüş insanların yüzleri geçti. Anneler, babalar, kız arkadaşlar ve dullar ve onların arasında tıpkı afet bölgelerindeki siyasetçiler gibi naif ama kendine güvenli bir şekilde duran Leclerc'i gözünün önüne getirdi. Bir yokuşun tepesinde durdular, berbat bir yerde. Aşağı doğru inildiğinde bir sıra derme çatma penceresiz ev karşınıza çıkıyor, onların biraz ötesinde de bir apartman yükseliyordu. Roxburgh Gardens. Perdahlı beton duvarlarda bir ışık dizisi göze çarpıyordu. Bu ışıklara bakıldığında tüm bina bölümlere ayrılmış, sonra o bölümler de kendi içlerinde başka bölümlere ayrılmış gibi görünüyordu. Kocaman bir binaydı ve tarzının çok çirkin bir örneğiydi. Yeni bir dünyanın başlangıcını simgeliyordu sanki. Binanın etrafı ise eskinin karanlık enkazıyla kaplanmıştı. Unutulmuş bir limanda dalgaların karaya attığı odunlar gibi yağmurla oradan oraya savrulan bedbaht insanlarla dolu tekinsiz eski ve pis evlerdi bunlar. Lökler çelimsiz ellerini yumruk yapmış öylece duruyordu.
''Burası mı?'' dedi. ''Tyler burada mı yaşıyormuş?''
''Ne oldu ki? Yeniden şehirleşme tasarısına göre yapılmış.'' Sonra Avery birden fark etti. Leclerc utanç hissediyordu. Taylor onu hiç de hoş olmayan bir şekilde kandırmıştı. Onların koruduğu toplum bu değil de, ortasında Babil Kulesi'nin yükseldiği bu kenar mahalleler. Bunlar Leclerc'in düşüncelerinde bile yer alabilecek şeyler değildi. Onun personelinden birinin böyle berbat bir yerin kerih kokusundan ve ortamından çıkarak şubenin mabedine geliyor olması şok ediciydi. Parası yok muydu? Peki ya emeklilik maaşı? Hepimizin olduğu gibi bir kenarda 100-200 her neyse onu bu pislikten kurtaracak biraz bile parası yok muydu?
Blackfriars ruhtan çok da kötü değildi de Avery isteksizce onu rahatlatmaya çalışıyordu.
Lökler sert bir şekilde ''Önceden Baker Street'te olduğumuzu herkes bilir.'' diye cevabı yapıştırdı.
Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 49.